Ayrım 9.
Sayfa 70. Ufuk kapkaranlıktı. Yalnız gecenin karanlığı değildi bu. Tepelere yaslanır gibi duran, bütün gökyüzünü kaplayarak yükselen alçak bulutlar vardı. Neredeyse ay çıkacaktı, tam tepede de batan güneşten hafif bir aydınlık kalmıştı. Onun için bu bulutlar gökyüzünde beyazımtırak bir kubbe meydana getiriyor, buradan yeryüzüne bir ışık süzülüyordu. Böylece yer gökyüzünden daha aydınlıktı. Bu da insana biraz ürküntü veriyordu. Zavallı, sıska çevreli tepe, korkunç ufukta şekilsiz, donuk bir görüntü bırakıyordu. Her şey çirkin, bayağı, üzgünlük verici, dar çevreliydi. Tarlada tepenin üzerinde, yolcunun birkaç adım ötesinde, titreşerek kıvrılan, biçimsiz bir ağaçtan başka bir şey yoktu. Bütün bunların esrarlı görünüşleri karşısında insanı duygulandıran aklın, düşüncenin ince alışkanlıklarından bu adam elbette ki çok uzaktı. Bununla birlikte bu tepede, bu ovada, bu ağaçta öylesine üzgün, perişan bir hal vardı ki, bir süre hareketsiz, hayal aleminde kaldıktan sonra birdenbire geri döndü. Tabiatın düşman olduğu anlar vardır. Yeniden yola koyuldu. Dindeki bütün kapılar kapalıydı. Din savaşlarında kuşatılan din, 1815'te hala dört köşe kuleleri olan eski surlarla çevriliydi. Daha sonra bunları yıktılar. Bir yıkıntıdan geçti, şehre girdi. Akşam saat 8 sularındaydı. Yolları bilmediğinden gelişi güzel yürümeye koyuldu. Böylece vilayete, sonra da papaz okuluna geldi. Kilise meydanından geçerken kiliseye yumruğunu salladı. Bu meydanın köşesinde bir basım evi vardır. Napolyon'un yazdırdığı Elba Adası'na getirilen imparatorun hasta alayının orduya bildirileri ilk defa burada basılmıştır. Adam yorgunluktan bitkin, her şeyden umudu kesilmiş bir halde bu basım evinin kapısındaki taş sıranın üzerine yattı. O sırada yaşlı bir kadın kiliseden çıkıyordu. Kuytuda yatan bu adamı görünce, "Ne yapıyorsunuz orada dostum?" diye sordu. Adam sertçe, öfkeyle, "Görüyorsunuz ya mübarek hatuncum, yatıyorum," dedi. Gerçekten de bu sıfata layık olan hatuncağız R markiziydi. "Bu sıranın üstünde mi?" diye sordu. 19 yıl boyunca şiltem tahtaydı," dedi adam. "Bugün taştan bir yatağım var." "Asker miydiniz?" "Evet hatuncağızım, askerdim." "Niçin hana gitmiyorsunuz?" "Çünkü param yok." R markizi, "Yazık," dedi, "kesemde sadece 4 metelik var." "Hele siz verin onları." Adam parayı aldı. Markiz, "Bu kadar az parayla handa kalamazsınız," dedi. "Yalnız bir kere deneseniz, geceyi böyle geçiremezsiniz. Besbelli üşüyorsunuzdur, karnınız da açtır. İnsaniyet namına sizi barındırmaları gerekirdi." "Bütün kapıları çaldım. Peki ne oldu?" "Beni her yerden kovdular." Hatuncağız adamın koluna dokundu. Ona meydanın karşı tarafında piskoposluğun bitişiğindeki alçak küçük evi gösterdi. "Bütün kapıları çaldınız mı?" diye sordu. "Evet." "Şunu çaldınız mı?" "Hayır." "O kapıyı çalın." 2. Akla temkin gerek. O akşam din piskoposu şehirdeki gezintiden sonra geç vakitlere kadar odasında kapalı kalmıştı. Ödevler adlı büyük bir eser üzerinde çalışıyordu. Ne yazık ki bu eser yarım kalmıştır. Bu konuda rahiplerin, filozofların dediklerini teker teker elden geçiriyordu. Kitabı iki bölüme ayrılmıştı. Birincisi herkesin ödevleri, ikincisi her kişinin mensup olduğu sınıfa göre ödevleri. Herkesin ödevleri büyük ödevlerdir. Bunlar 4 tanedir. Ermiş Matya şöyle belirtir. Tanrı'ya karşı ödevler, kendi kendine karşı ödevler, insanlara karşı ödevler, yaratıklara karşı ödevler. Öbür ödevlere gelince piskopos onların başka yerlerde belirtilip açıklandığını buldu. Hükümdarların, uyrukların ödevlerini Romalılara mektupta, yargıçların, evli kadınların, anaların, delikanlıların ödevlerini Ermiş Petrus'ta, evli erkeklerin, babaların, çocukların, uşakların ödevlerini Efeslilere mektupta, müminlerin ödevlerini İbranilere mektupta, bakirelerin ödevlerini Korintoslulara mektupta. Bütün bu açıklamalardan ahenkli bir birlik elde edip insanlara sunmak istiyordu. Saat 8'de hala çalışıyordu. Kucağına kalın bir kitabı açmış, küçük kağıt parçacıklarına not almakla meşguldü ki, Bayan Magloire adeti olduğu üzere yatağın başucundaki dolaptan gümüş takımlarını almak üzere odaya girdi. Biraz sonra piskopos sofranın kurulduğunu, belki de kız kardeşinin kendisini beklediğini anlayınca kitabını kapadı, masadan kalktı, yemek odasına geçti. Yemek odası içinde ocağı bulunan, kapısı sokağa, yukarıda anlatmıştık, penceresi bahçeye açılan uzunca bir odaydı. Gerçekten de Bayan Magloire sofrayı kurmuştu. Bir yandan işini görüyor, bir yandan da Baptistin'le konuşuyordu. Masanın üstünde iki lamba vardı. Masa ocağın yanındaydı, güzel bir ateş yanıyordu. Her ikisi de 60'ın üstünde olan bu iki kadın kolayca hayalde canlandırılabilir. Bayan Magloire kısa boylu, toplu, hareketli. Baptistin sakin, zayıf, ince, abisinden biraz daha uzun boylu. 1806'da moda renk olan kahverengi ipekli bir elbise giyerdi. Bunu vaktiyle Paris'ten almıştı, hala kullanıyordu. Bütün bir sayfa açıklamayla ancak anlatabileceğimiz şeyleri bir tek kelimeyle açıklayacak güçte basma kalıp deyimlerden yararlanırsak deriz ki, Bayan Magloire köylüye, Bayan Baptistin hanımefendiye benzerdi. Bayan Magloire'ın başında fitilli bir beyaz başlık, boynunda altın bir haç vardı. Evdeki tek kadın mücevheri de buydu. Geniş, kısa kollu, siyah kalın tüylü entariden görünen bembeyaz bir atkı. Belinde yeşil kurdeleyle bağlanan, kırmızı yeşil damalı pamuklu dokumadan bir önlük. Bu önlüğün üst kısmı çengelli iğnelerle omza yakın iğnelenmişti. Ayağında kaba pabuçlar, Marsilyalı kadınlar gibi sarı çoraplar vardı. Bayan Baptistin'in elbisesi ise 1806 modası kalıplardan biçilmişti. Bedeni kısa, eteği dar, kolları apoletli, tasmaları düğmeli. Kır saçları da çocukvari denilen biçimde kıvrılmış bir takma saçla kaplanmıştı. Bayan Magloire'ın akıllı, canlı, iyi bir havası vardı. Ağzının iki yanında eşit olmayan biçimde kalkık olan açılar, alt dudağından daha etli olan üst dudağı ona aksi mağrur bir hal verirdi. Efendi Hazretleri sustuğu sürece onunla yarı saygılı, yarı serbestçe, azimli bir tavırla konuşurdu. Ama Efendi Hazretleri konuşur konuşmaz, şahitleri vardır bu olayın, Baptistin gibi o da itiraz etmeden boyun eğer. Baptistin konuşmazdı bile, boyun eğmekle, hoş görünmekle yetinirdi. Gençliğinde bile güzel değildi. Patlak, iri mavi gözleri, uzun, kemerli bir burnu vardı. Ama başlangıçta da söylediğimiz gibi bütün yüzünden, bütün kişiliğinden de anlatılamaz bir iyilik taşardı. Daimi bir ruh sükuneti için yaratılmıştı. Ama inanç, merhamet, umut, ruhu yavaş yavaş ısıtan bu üç fazilet, bu sükuneti azar azar ermişliğe doğru yükseltmişlerdi. Tabiat onu sadece kuzu yaratmıştı, din onu melek yapmıştı. Zavallı mübarek kız, kaybolan tatlı umutlar. O günden bu yana, o akşam piskoposlukta meydana gelen olayları Baptistin o kadar çok anlatmıştır ki, sağ kalan birkaç kişi en ince ayrıntısına kadar bugün bile hatırlarlar. Piskopos içeri girdiğinde Bayan Magloire telaşlı telaşlı konuşuyordu. Baptistin'in bildiği, piskoposun da artık alıştığı bir konu üzerinde konuşuyordu. Kapı mandalıydı söz konusu. Akşam yemeği için alışverişe gittiğinde çeşitli yerlerde acayip şeyler konuşulduğunu duymuş. Kötü suratlı bir serseriden söz ediliyormuş. Şüpheli, yersiz yurtsuz, derbeder biri gelmiş, şehrin bir tarafında görülmüş, o gece evine geç dönmeye niyetli olanların başına kötü şeyler gelebilirmiş. Vali ile belediye başkanı hiç sevişmedikleri, birbirlerine zarar verecek olaylar yarattıkları için polis pek iş göremiyormuş. Bu durum karşısında aklı başında kimseler ancak kendi kendilerinin polisi olacaklarmış, kendilerini koruyacak, evlerini iyice örtecek, kilitleyecek, kapılarını sımsıkı kapayacaklarmış. Bayan Magloire bu son kelimeyi bastırarak söyledi. Ama psikopos odasından geliyordu, orada oldukça üşümüştü, şimdi ocağın karşısına oturmuş ısınıyordu. Sonra da başka şeyler düşünüyordu. Bayan Magloire'ın söylediği maksatlı sözün farkına varmadı. Öteki tekrar etti. O zaman Baptist'in abisini darıltmadan Bayan Magloire'ı hoşnut etmek için çekine çekine, ''Bayan Magloire'ın dediklerini duydunuz mu abi?'' diye sordu. Psikopos belli belirsiz bir şeyler duydum dedi. Sonra iskemlesini yarı çevirdi, iki elini dizlerine koydu. Ateşin aşağıdan doğru aydınlattığı samimi, kolayca neşelenen yüzünü yaşlı hizmetçiye doğru kaldırdı. ''Nedir o? Ne var? Ne var? Büyük bir tehlike içinde miyiz?'' Bunun üzerine Bayan Magloire bütün hikayeyi farkına varmadan oldukça şişirerek yeniden anlattı. Bir çingene, bir baldırı çıplak, tehlikeli bir dilenci şu sırada şehirdeymiş. Yerleşmek için Jacques Labar'a gitmiş, o da onu içeri almamış. Alacakaranlıkta sokaklarda dolaştığı, Gassendi bulvarından geçtiği görülmüş. Çantalı, ipli, korkunç suratlı bir adammış. Psikopos sahi mi dedi? Kendisini sorguya çekmek istemesi Bayan Magloire'a cesaret verdi. Bu durum ona psikoposun pek yakında telaşa düşeceğini gösteriyor gibiydi. Zafer kazanmış bir halle, evet efendim dedi, işte böyle. Bu gece şehirde bir felaket olacak, herkes öyle söylüyor. Üstelik polisin de düzeni bozuk. Dağlık bir memlekette yaşayın, geceleri sokaklarınızda fener bile bulunmasın. Sokağa çıkılıyor. Bir alay dert ne olacak? Ben diyorum ki efendim, işte küçük hanım da benim gibi diyor ki, psikoposun kız kardeşi, ben diye onun sözünü kesti, bir şey demiyorum. Abimin her yaptığı iyidir. Bayan Magloire hiç itiraz olmamış gibi devam etti. Biz diyoruz ki bu ev hiç de emniyette değil. Efendi Hazretleri izin verirse çilingir, polen, müsboğaya gidip söylerim, gelsin kapının eski kilitlerini taksın. Hepsi burada bir dakikalık iş. Tekrar ediyorum efendim, hiç olmazsa sade bu gece için kilit ister, çünkü benim bildiğim ilk rastgelenin dışarıdan açabileceği kapıdan daha korkunç bir şey yoktur. Hem de Efendi Hazretlerinin adetidir, her zaman buyurun derler gecenin ortasında bile. Hey tanrım, izin almaya bile hacet yok. O sırada kapı oldukça sert bir şekilde vuruldu. Psikopos buyurun dedi. 3. Körü körüne itaatin kahramanlığı. Kapı açıldı. Sanki birisi kuvvetle, azimle itermiş gibi hızla sonuna kadar açıldı. İçeri bir adam girdi. Bu adamı biz daha önceden tanıyoruz. Az önce yatacak yer bulmak için dolaşan yolcuydu bu. İçeri girdi, bir adım ilerledi, durdu. Arkasındaki kapıyı açık bıraktı. Çantası sırtında, bastonu elindeydi. Gözlerinde haşin, korkusuz, yorgun, sert bir ifade vardı. Ocağın ateşi onu aydınlatıyordu. İğrençti, uğursuz bir görünüşü vardı. Bayan Magloire bir çığlık atacak kadar bile kuvvet bulamadı. Eli ayağı titredi, ağzı açık kaldı. Baptist'in döndü baktı, içeri giren adamı görünce korkuyla yerinden doğruldu. Sonra yavaş yavaş başını ocağa doğru çevirdi, abisine baktı, yüzü yeniden derin bir sükunete, huzura kavuştu. Psikopos sakin bir tavırla adama bakıyordu. Ne istediğini sormak için söze başlamak üzereydi ki, adam iki elini birden bastonuna dayadı, bakışlarını sırasıyla yaşlı adamın, kadınların üzerinde dolaştırdı. Psikoposun konuşmasını beklemeden yüksek sesle, ''Bakın'' dedi, ''Benim adım Jean Valjean, kürek mahkumuyum. Zindanda 19 yıl yattım, 4 gün önce serbest bırakıldım, gönderildiğim yer olan Pontarlier'e gitmek üzere yoldayım. 4 gündür Toulon'dan beri yürüyorum. Bugün yaya olarak 12 fersah yol aldım. Bu akşam bu memlekete gelince bir hana gittim, belediyede gösterdiğim sarı tezkere yüzünden beni geri çevirdiler. Böyle gerekiyordu. Bir başka hana gittim, defol dediler. Bir o yana bir bu yana. Kimse beni istemiyordu. Hapishaneye gittim, kapıcı içeri almadı. Bir köpeğin kulübesine girdim. Köpek adeta bir insanmış gibi beni ısırdı, kovdu. Kim olduğumu biliyordu sanki. Yıldızların altında yatmak için tarlalara gittim. Yıldız yoktu. Yağmur yağacağını, bu yağmura engel olacak Tanrı'nın da bulunmadığını düşündüm. Bir kapının girintisine sığınmak için şehre döndüm. Orada bir taşın üstünde yatacaktım. Bir kadıncağız bana sizin evi gösterdi, o kapıyı çal dedi. Ben de çaldım. Burası nedir, han mı? Param var bir yığın. 109 frank 15 metrelik. Hapishanede 19 yıl çalışarak kazandım, borcumu öderim. Ne olacak ki? Param var. Çok yorgunum, yayan 12 fersah yol, çok da açım. Kalabilir miyim? Piskopos, Bayan Magloire, sofraya bir takım daha koyun dedi. Adam 3 adım attı, masanın üstündeki lambaya yaklaştı. İyi anlamadıklarını düşünür gibi, bakın dedi, öyle değil, duydunuz mu? Kürek mahkumuyum ben, ağır hapis mahkumuyum, zindanlardan geliyorum. Cebinden büyük bir sarı kağıt çıkardı, açtı. İşte pasaportum, gördüğünüz gibi sarı. Okumak ister misiniz? Okumasını biliyorum ben, hapiste öğrendim. İsteyenler için bir okul var orada. İşte bakın tezkereye ne yazmışlar. Jean Valjean serbest bırakılmış Forsa, nokta nokta noktada doğmuş. Burası sizi ilgilendirmez. 19 yıl hapiste kaldı, 5 yıl zorla hırsızlık suçundan, 14 yıl 4 defa kaçmaya teşebbüsten. Bu adam çok tehlikelidir. İşte böyle, herkes beni dışarı attı. Beni kabul ediyor musunuz siz? Burası han mı? Bana yiyecek, yatak verecek misiniz? Ahırınız var mı? Piskopos, Bayan Magloire dedi. Yataklıktaki şilteye beyaz çarşafları serersiniz. Bu iki kadının söylenene nasıl boyun eğdiklerini daha önce anlatmıştık. Bayan Magloire bu emirleri yerine getirmek üzere çıktı. Piskopos adama doğru döndü. Oturun, ısının bayım dedi. Az sonra yemek yiyeceğiz. Siz yemek yerken yatağınız hazırlanır. O zaman adam iyice anladı. O ana kadar karanlık, sert olan yüzünün ifadesini, şaşkınlık, kuşku, neşe kapladı, fevkalade bir hal aldı. Deli gibi kekelemeye başladı. Sahi mi? Ne? Beni burada alıkoyuyor musunuz? Beni kovmuyor musunuz? Bir forsa, bana bay dediniz, bana sen demiyorsunuz. Bana her zaman dedikleri gibi defol köpek demiyorsunuz, beni kovacaksınız sanmıştım. Onun için hemen kim olduğumu söyledim. Ey beni buraya gönderen iyiliksever kadın, yemek yiyeceğim. Bir karyola, şiltelerle, çarşaflarla bir karyola herkes gibi. 19 yıldır karyolada yatmadım. Gitmememi istiyorsunuz değil mi? Sizler mübarek insanlarsınız. Zaten param var. Karşılığını bol bol veririm. Affedersiniz Hancı Bey, adınız nedir? İstenen bütün parayı veririm. Siz iyi yürekli bir adamsınız. Hancısınız değil mi? Piskopos, ben dedi, burada oturan bir rahibim. Adam, bir rahip dedi. Ah, iyi kalpli rahip. Öyleyse benden para istemezsiniz. Rahip dediniz değil mi? Bu büyük kilisenin başkanı. İşte öyle ya, ben de ne aptalım, başlığınızı görmemiştim. Bir yandan konuşurken bir yandan da çantasını, bastonunu bir köşeye bıraktı. Tezkeresini cebine yerleştirdi, oturdu. Baptistin sakin sakin ona bakıyordu. O devam etti. Siz insansınız rahip efendi, hor görmüyorsunuz. İyi bir rahip çok iyi bir şey. Demek para vermeme hacet yok. Piskopos, hayır dedi, paranızı saklayın. Kaç paranız var? 109 frank mı demiştiniz? Adam 15 de metelik diye ekledi. 109 frank 15 metelik. Bu parayı ne kadar zamanda kazandınız? 19 yılda. 19 yılda mı? Piskopos derin derin içini çekti. Adam devam etti. Bütün param duruyor. 4 günden beri yalnız 25 metelik harcadım. Onu da Gras'ta arabalardan yük taşıyarak kazandım. Madem ki siz rahipsiniz, bakın ne söyleyeceğim. Hapishanede bir papaz vardı. Sonra bir gün ben de bir piskopos gördüm. Efendi Hazretleri diyorlardı ona. Marsilya'da major piskoposu. Papazların üstünde bir papaz. Görüyorsunuz, iyi anlatamıyorum, affedersiniz. Ama benim için bütün bunlar o kadar uzak ki. Anlıyorsunuz ya bizler. Hapishanenin ortasında, mihrapta bir ayin idare etmişti. Başında altından sivri bir şey vardı. Güneyin kuvvetli aydınlığında parlıyordu. Biz sıra olmuştuk, üç yanda, fitili yanık mumlar tam karşımızda. İyi göremiyorduk. Konuştu ama o çok dipteydi, duyamıyorduk. İşte psikopos demek budur. O konuşurken psikopos ağzına kadar açık duran kapıyı gitti kapadı. Bayan Magloire içeri girdi. Getirdiği çatal kaşık takımını sofraya koydu. Psikopos, Bayan Magloire dedi, bu takımları mümkün olduğu kadar ateşe yakın bir yere koyun. Sonra misafirine döndü. Alplerde gece rüzgarı sert olur. Üşümüşsünüzdür bayım. O hafifçe ciddi, insancıl sesiyle bu bay kelimesini her söyleyişinde adamın yüzü aydınlanıyordu. Bir forsaya bay demek, bir medüs kazadesine bir bardak su gibidir. Dipnot, Medüs adında bir gemi 1816 Temmuz'unda Batı Afrika açıklarında batmış, 149 kişi bir salda 12 gün aç susuz kalmıştı. Gözden düşen kişi saygıya susamıştır. Psikopos, bu lamba da dedi iyi aydınlatmıyor. Bayan Magloire anladı. Gidip Efendi Hazretlerinin yatak odasından ocağın üzerindeki iki gümüş şamdanı aldı, yakıp masanın üzerine koydu. Adam, Rahip Efendi dedi, siz çok iyi insansınız, beni küçük görmüyorsunuz, beni evinize kabul ediyorsunuz, mumları benim için yakıyorsunuz. Halbuki nereden geldiğimi sizden gizlemedim, bahtsız bir adam olduğumu söyledim. Psikopos onun yanında oturuyordu, yavaşça eline dokundu. Kim olduğunuzu bana söylemeyebilirdiniz. Burası benim evim değil, İsa'nın evi. Bu kapı içeri girene adını sormaz, üzüntüsünü sorar. Acı çekiyorsunuz, acıkmış, susamışsınız. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bana teşekkür etmeyin, sizi evime kabul ettiğimi söylemeyin. Burada kimse evinde değildir. Ancak bir barınağa ihtiyacı olanlar kendi evindedir burada. Bunu size gelip geçen bir kimse olan size ben söylüyorum. Benden çok siz burada evinizde sayılırsınız. Buradaki her şey sizindir. Adınızı bilmeye ne ihtiyacım var? Zaten siz söylemeden de ben sizin adınızı biliyordum. Adam şaşkın şaşkın gözlerini açtı. Sahi mi? Adımı biliyordunuz demek. Psikopos, evet dedi. Adınız benim kardeşim. Adam, bakın Rahip Efendi diye haykırdı. Buraya girdiğimde karnım çok açtı. Ama siz o kadar iyi bir insansınız ki şimdi nem var bilemem ama açlığım geçti. Psikopos ona baktı. Çok acı çektiniz değil mi dedi. Oo, kırmızı kazak, ayakta gülle, yatak yerine bir tahta, sıcak, soğuk, iş, mahkumlar güruhu, sopa, hasta yatağında bile zincir, köpekler. Köpekler daha mutludur. 19 yıl. 46 yaşındayım. Şimdi de sarı tezkere. İşte böyle. Psikopos evet dedi. Bir keder yuvasından çıkıyorsunuz. Dinleyin. Pişmanlık duyan günahkarın gözyaşlarıyla ıslanmış yüzü ahireti yüz doğru kişinin beyaz elbisesinden daha çok sevindirir. Hüzün verici o yerden insanlara karşı nefret, öfke duygularıyla çıkarsanız merhamete değersiniz. Ama hüsnü niyet, huzur, sükun dolu olarak çıktınızsa bizim hepimizden çok daha iyi bir insansınız demektir. Bu sırada Bayan Magloire yemeği getirdi. Su, zeytinyağı, ekmek, tuzla pişirilmiş çorba, bir parça domuz yağı, bir parça koyun eti, incir, taze peynir, bir de kocaman çavdar ekmeği. Psikoposun günlük listesine kendiliğinden bir şişe de mov şarabı eklenmişti.